Ayrım 9, sayfa 102. 14. bölüm. Meydan okuma. Madeline örgü çantasını koltuğa getirdi ve değişik aşamalarında olduğu 3 şişinden bir tanesini aldı. Garney yanındaki sandalyeye oturmuş, fotoğraf düzenleme yazılımının 600 sayfalık kullanma kılavuzuna göz gezdiriyor fakat bir türlü konsantre olamıyordu. Şöminede odunlar çatırdayarak ve kıvılcımlar saçarak yanıyordu. Telefon çalınca Garney koşar adımlarla çalışma odasına gidip Ayşe'yi kaldırdı. Mallory'nin sesi alçak ve gergindi. ''Dave, buradayım. Şu anda hatta. Kayıt cihazı açık. Seni konuşmaya alıyorum. Hazır mısın?'' ''Devam et.'' Bir saniye sonra Garney cümlenin tam ortasında garip bir ses duydu. ''Bir süredir uzakta ama benim kim olduğumu bilmeni istiyorum.'' Sesin tonu yüksek ve gergin, konuşmanın ritmi uyumsuz ve yapaydı. Garip bir aksanı vardı ama belli bir yere ait değildi. Sanki sesini gizlemek için sözlükleri bilerek yanlış telaffuz ediyor gibiydi. ''Bu akşam senin için bir şey bıraktım, aldın mı?'' Mallory incecik çıkan sesiyle ''Neyi aldın mı?'' dedi. ''Henüz almadın mı? Alacaksın. Benim kim olduğumu biliyor musun?'' ''Kimsin? Gerçekten bilmek istiyor musun?'' ''Tabii ki. Seni nereden tanıyorum?'' ''658 sayısı sana kim olduğumu anlatmadı mı?'' ''Bu sayı benim için hiçbir şey ifade etmiyor.'' ''Gerçekten mi? Ama onu sen seçtin, seçebileceğin onca rakamın içerisinden.'' ''Sen kimsin böyle? Bir sayı daha var.'' Mallory'nin sesi korku ve hiddet doluydu. ''Ne?'' ''Bir sayı daha var.'' dedim. Sesin sadistçe eğleniyor gibi bir havası vardı. ''Anlamıyorum.'' ''658'den başka bir sayı tut.'' ''Neden?'' ''658'den başka bir sayı tut.'' ''Peki tamam, bir sayı tuttum. Tamam, ilerleme var. Şimdi sayıyı fısılda.'' ''Fısıldayayım mı?'' ''Evet.'' ''19.'' Mallory'nin sesi yüksek ve pürüzlüydü. Bu cevaba karşılık ses anlamsız bir kahkaha attı. ''Güzel, çok güzel. Sen kimsin? Hala bilmiyor musun? O kadar acıdan sonra bir fikrim bile mi yok? Bunun olabileceği aklıma gelmişti. Birkaç saat önce sana bir şey bıraktım. Küçük bir not. Almadığına emin misin?'' ''Neyden bahsettiğini bilmiyorum.'' ''Ah, ama sayının 19 olduğunu biliyorsun. Bir sayı tutmamı söyledin. Ama doğru sayıydı, değil mi?'' ''Anlamıyorum. En son ne zaman posta kutuna baktın?'' ''Posta kutuma mı? Bilmiyorum. Öğleden sonra olabilir. Bir daha baksan iyi edersin. Unutma, seninle Kasım'da, olmazsa Aralık'ta görüşeceğiz.'' Sesi telefonun kapandığını belirten bir sinyal sesi takip etti. ''Hey!'' diye bağırdı Mallory. ''Orada mısın? Orada mısın?'' Sonunda bitkin bir sesle ''Dave'' dedi. ''Garney, buradayım.'' dedi. ''Bekle şimdi, posta kutuna bak, sonra seni ararım.'' Garney Ahize'yi yerine koyduktan hemen sonra telefon yeniden çaldı. Ahize'yi kaldırdı. ''Evet.'' ''Baba, pardon, sen kimsin?'' ''Kyle, evet, iyi misin?'' ''Evet, bir işin tam ortasındayım da. Her şey yolunda mı?'' ''Evet, acelem için özür dilerim. Birkaç dakika içerisinde gelecek bir telefon bekliyorum. Seni sonra arayayım mı?'' ''Sorun değil. Sadece seni birkaç gelişmeden haberdar etmek için aramıştım. Olan birkaç şeyle, yani yaptığım birkaç şeyle ilgili. Uzun zamandır konuşmadık. Seni işim biter bitmez arayacağım.'' ''Peki, tamam. Özür dilerim. Sağ ol. Sonra konuşuruz.'' Garney gözlerini kapatıp birkaç derin nefes aldı. Tanrım, işler karışıyordu. Tabii ki her şeyin birbirine girmesi kendi suçuydu. Kyle'la olan ilişkisi, hayatının yolunda gitmediğinin kaçınmalarla ve garipliklerle dolu açık bir kanıtıydı. Kyle ona ilk evliliğinden kalmıştı. Karen'la yaptığı kısa süreli evliliğin hatırası boşandıktan 20 yıl sonra bile Garney'i rahatsız ediyordu. İkisini de tanıyan herkes başından beri birbirlerine göre olmadıklarını görüyordu. Fakat her şeye karşı gelen kararlılıkları, parantez, ya da geceleri tuvalete kalktığında bile kendisini huzursuz eden duygusal bozukluklar, onları bu talihsiz birleşmeye kadar götürdü. Kyle annesine benziyordu. Onun çıkarcı güdülerini, maddeci hırsını ve tabii ki onun istediği ismi almıştı. Kyle. Bu isim Garney'nin içine bir türlü sinmemişti. Bu genç adamın zekasına ve maddi açıdan erken başarısına rağmen Kyle ismi ona pembe dizilerdeki şımarık, bencil çocukları çağrıştırıyordu. Dahası Kyle'in varlığı ona sürekli eski evliliğini, hiçbir zaman anlayamadığı bir tarafı olduğunu, her şeyden önce Karen'la evlenmek istemiş olan tarafını hatırlatıyordu. Gözlerini kapattı. Bir türlü işine odaklanamamasının ve oğluna uzak davranmış olmanın verdiği sıkıntıyı hissetti. Telefon çaldı. Tekrar Kyle'ın sesini duyma korkusuyla Ahize'yi kaldırdı. Fakat arayan Mallory'ydi. ''Dave, evet, Posta kutusunda bir zarf vardı. Üzerinde ismim ve adresim yazıyor. Fakat üzerinde bir posta pulu ya da mühür yok. Elden bırakılmış olmalı. Açayım mı? İçerisinde kağıttan başka bir şey var gibi duruyor. Ne gibi? Herhangi bir şey. Bir mektup dışında herhangi bir şey. Hayır, tamamen düz. İçi boş gibi. Eğer kastettiğim buysa içinde yabancı hiçbir cisim yok. Açayım mı? Aç, ama içinde kağıttan başka bir şeyler olduğunu fark edersen hemen dur. Tamam, açıyorum. Yalnızca bir sayfa. Daktilo ile yazılmış. Basit, başlıksız. Birkaç saniye sessizlik oldu. Ne? Neler oluyor? Ne oldu? Bu imkansız, mümkün değil. Ne yazıyor? Oku. Mallory şaşırmış halde okudu. Bu notu aramamı, kaçırma ihtimaline karşın gönderiyorum. Hala kim olduğumu bilmiyorsan 19 sayısını düşün. Bu sana birisini hatırlatıyor mu? Ve unutma, seninle Kasım'da, olmazsa Aralık'ta görüşeceğiz. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Bunları yazmış. 19 sayısını düşün. Bunu nasıl yapabilir? Bu mümkün değil. Bu kadar mı yazmış? Evet, ama ben de diyorum ki ben ne dediğimi bilmiyorum. Yani bu imkansız. Tanrım. Dave, neler oluyor? Bilmiyorum, henüz bilmiyorum ama öğreneceğiz. O an içini bir his kapladı. Çözüme dair bir şey değil, çözüme hala uzaktı. Fakat içinde garip bir his vardı. Artık bu meydan okuma işine %100 dahil olmuştu. Başını kaldırdı ve Madeline'i çalışma odasının kapısında acı bir ifadeyle kendisini izlerken buldu. Garnier'in olayı dahil oluşunun odaya yaydığı gerginliği hissediyor gibiydi. Garni onun ne hissettiğini tahmin edebiliyordu. Korku ve yalnızlık karışımı bir duygu. Sayı olayının getirdiği akıl almaz meydan okuma hissi, bunun yanında sebep olduğu heyecan, Garni'yi saat 10'da yatmasına rağmen gece yarısına kadar uyutmadı. Kafasında sorularla bir o yana bir bu yana dönüp durdu. Bir rüyanın içindeki bir evde dönüp duran ve sürekli kapıları pencereleri açmaya çalışan, anahtarını kaybetmiş bir adam gibiydi. Ardından ağzına yeniden akşam yemeğinde içtikleri çorbanın içindeki Hindistan cevizinin tadı geldi ve daha da kötü hissetmeye başladı. Eğer benim kim olduğumu bilmiyorsan 19 sayısını düşün. Mallory de tam olarak bu sayıyı düşünmüştü. Üstelik mektubu okumadan önce düşündü. İmkansız ama gerçek. Hindistan cevizi sorunu giderek artıyordu. 3 kez su içmek için kalktı ama tat bir türlü ağzından gitmedi. Ardından yağ da rahatsız etmeye başladı. Yağ ve Hindistan cevizi. Madeline bu çorbaya ikisini de bolca koyardı. Garni bundan bir keresinde terapistlerine bile bahsetmişti. Eski terapistlerine. Aslında bu terapistle emekli olup olmaması gerektiği konusunu tartışırken yalnızca 2 kez görüşmüşlerdi ve 3. bir görüşmenin çözüme ulaşmaları konusunda yardımcı olacağını düşünmüştü. Ancak bu gerçekleşemedi. Ardından bu çorba konusunda aklına neden geldiğini, o sırada konunun ne olduğunu ve bu kadar önemsiz bir şeyi neden söyleme ihtiyacı hissetmiş olabileceğini hatırlamaya çalıştı. O seansta Madeline kendisi odada yokmuşçasına konuşmuştu. Söze onun nasıl uyuduğunu anlatmakla başlamıştı. Terapiste bir kere uyuduğunda sabaha kadar uyanmadığını söylemişti. Ah evet, konu buydu. İşte o sırada Garni bu çorbayı yaptığı gecelerin istisna olduğunu, çünkü sabaha kadar ağzına yağ ve Hindistan cevizi tadı geldiğini söylemişti. Ama Madeline onun lafı böylesine saçma bir şekilde bölmesini görmezden gelip terapistle ikisi küçük bir çocuk hakkında konuşuyorlarmışçasına ona bir şeyler söylemeye devam etmişti. Dave'in bir kere uyuyunca sabaha kadar kesinlikle uyanmamasının kendisini şaşırtmadığını, çünkü göründüğü kişi olmaya çalışmanın çok üstünde bir çaba gerektirdiğini söyledi. Kendini bırakma ve rahatlama duygularından öyle uzaktı ki, öyle iyi, öyle dürüst bir adamdı ki, ancak çok iyi olduğu için suçluluk duygusundan bir türlü kurtulamıyordu. Hatalarıyla ve eksiklikleriyle kendisine işkence ediyordu. İşinde eşsiz başarılara imza atmış, kafasında bir yığın başarısızlık biriktirmişti. Her zaman düşünürdü. Durmadan, ardı ardına sorunları düşünürdü. Tekrar tekrar kayayı tepenin yukarılarına fırlatan sis pas gibi. Hayatı çözmesi zor bir bilmece gibi görürdü. Ardından Garni'ye bakarak hayattaki her şeyin bulmaca olmadığını söylemişti. Sonunda terapist yerine onunla konuşuyordu. Hayattaki başka türlü yaklaşılması gereken şeyler vardı. Gizemler, bulmacalar değil, çözülecek değil, sevilecek şeyler. Sabaha karşı Madeline'in yataktan kalkmasıyla uyanır gibi oldu. Hafifçe sessizce burnunu siliyordu. Bir saniye için ağladığını sandı ama bunun anlamsız olduğuna karar verip sonbahar alerjilerinden birisi olabileceğini düşündü. Uyur uyanık bir halde onun dolabı açıp sabahlığını giydiğini duydu. Kısa bir süre sonra bodrumun merdivenlerinde onun ayak seslerini duydu ya da rüyasında gördü. Hangisi olduğuna emin değildi. Bir süre sonra ise yatak odasının kapısını sessizce kapattı. Gün ışığı yatak odasından içeri sızar sızmaz elinde kutuya benzer bir şeyle hayalet gibi belirdi. Göz kapakları uykudan ağırlaşmış olan Garni bir saat daha kestirdi. 15. Bölüm Çatışma. Garni yataktan kalktı fakat dinlenmiş ya da uyanmak istemiş olduğundan değil, bittiğinde hissettirdiği klostrofobi duygusundan başka hiçbir ayrıntısını hatırlamadığı, başka bir rüyaya dalmak istemediği için. Üniversite yıllarında akşamdan kalma olduğu sabahlara benziyordu. Kendisini duşa girmeye zorladı ve böylece yavaş yavaş daha iyi hissetmeye başladı. Ardından giyinip mutfağa gitti. Madeline'in ikisine yetecek kadar kahve yaptığını görünce rahatladı. Kahvaltı masasında oturmuş, elinde büyük ve yuvarlak kahve bardağını tutuyor ve düşünceli bir şekilde Fransız usulü kapılara bakıyordu. Madeline ellerini ısıtmak istercesine iki eliyle de bardağı kavramıştı. Garni bardağına kahvesini doldurup masaya onun karşısına oturdu. "Günaydın," dedi. Madeline ufak bir gülümsemeyle kaçamak bir şekilde karşılık verdi. Garni bahçenin karşısındaki çimenlerin yanındaki ormana diktiği bakışlarını takip etti. Hırçın bir rüzgar ağaçların az kalmış yapraklarını savuruyordu. Sert rüzgarlar Madeline'i bir meşe ağacı yıkılıp arabasının önüne düştüğü günden beri gergin yapardı. Fakat bu sabah kafası rüzgarı bile fark edemeyecek kadar meşguldü. Birkaç dakika sonra Garni'nin üzerindeki ya da davranışındaki bir şey kendisini aniden rahatsız etmiş gibi sert bir ifadeyle ona döndü. "Nereye gidiyorsun?" dedi. Bir an tereddüt etti. "Pione, Enstitü'ye." "Neden?" "Neden mi?" Sorudan rahatsız olmuş gibiydi. Çünkü Medli sorunu polise anlatmayı hala kabul etmiyor ve ben de onu ikna etmeye çalışmak istiyorum. "Bunu telefonda da yapabilirsin." Yüz yüze olduğu gibi olmaz. Ayrıca bütün yazılı mesajların ve dünkü telefon konuşmasının bir kopyasını almak istiyorum. FedEx kargo bunun için var değil mi? Garni ona gözlerini dikti. Benim enstitüye gitmemdeki sorun nedir? Sorun nereye gittiğin değil, niçin gittiğin. Onu polise gitmeye ikna etmek, birkaç mesaj almak. Gerçekten buradan Pione'ye kadar bütün yolu bunun için gittiğine inanıyor musun? Başka ne için olacak? Cevaplamadan ona uzun uzun acı gibi baktı. Gidiyorsun dedi yumuşak bir tonla. Çünkü bu şey seni cezbetti ve boş veremiyorsun. Gidiyorsun çünkü uzak duramıyorsun. Ardından yavaşça gözlerini kapattı. Bir filmin kapanış sahnesi gibiydi. Garni ne diyeceğini bilemiyordu. Genelde Madeline tartışmalarda bu şekilde bir şey söyleyerek ya da yaparak onun düşünce treninin üzerine koca bir balyoz indirip ona söyleyecek bir şey bırakmayarak bitirirdi. Bu kez Garni kendisini neyin etkilediğini en azından bir kısmını anladı. Ses tonu terapistle konuşurkenki ses tonunun aynısıydı. Terapistle konuşmaya daha birkaç saat önce düşünmüştü. Bu tesadüf onu rahatsız etti. Sanki şu anda Madeline ve geçmişteki Madeline üzerine çullanıyordu. Her bir kulağına bir şey fısıldıyor gibiydi. Bir süre sessiz kaldı. Madeline sonunda kalkıp kahve bardaklarını aldı, lavaboya götürüp yıkadı. Ardından her zaman yaptığı gibi onları bulaşıklığa koymak yerine yan taraftaki rafa yerleştirdi. Neden orada durduğunu unutmuş gibi rafa gözlerini dikerek "Saat kaçta gidiyorsun?" diye sordu. Garni omuz silkip sanki bu sorunun cevabını arar gibi duvarlara bakındı. Bunu yaparken gözü odanın diğer ucunda şöminenin önünde duran sehpanın üzerindeki bir şeye takıldı. Bu bir içki dükkanından çıkmış gibi görünen karton bir kutuydu. Ama asıl dikkatini çeken etrafına sarılmış ve tepesine fiyonk atılmış beyaz kurdeleydi. Aman tanrım, demek bodruma bunu getirmek için inmişti. Kutu yıllar öncesinden hatırladığına göre daha küçük ve daha koyu kahverengi olsa da kurdeleyi unutmak imkansızdı. Hindular kesinlikle doğru düşünmüşlerdi. Siyah değil beyaz, yasın doğal rengi. Ciğerlerinde bir sıkışma hissetti. Yukarıdan bir şeyler nefesini, ruhunu aşağı doğru itiyor gibiydi. Danny'nin resimleri. Küçük çocuğum Danny. Yutkunarak içinden büyük bir boşlukla uzaklara baktı. Hareket edemeyecek kadar zayıf hissediyordu. Fransız usulü kapılara baktı ve öksürük boğazını temizledi. Karışık anılar yığınının yerini anlık duygulara bırakmaya çabaladı. Bir şeyler söyleyerek beynini kontrol etmeye, kendi sesini duymaya, sessizliğini yıkmaya çalıştı. Gecikeceğimi sanmıyorum dedi. Tüm gücünü, enerjisini kullanarak sandalyeden kalktı. Anlamsızca, akşam yemeği saatinde evde olmalıyım diye ne dediğinin farkında olmadan ekledi. Madeline onu yorgun bir gülümsemeyle hiçbir şey söylemeden izledi. Kelimenin tam anlamıyla buna gülümseme denemezdi. Garney, gitsem iyi olur dedi. Zamanında orada olmalıyım. Garney gözlerini görmüyormuş gibi neredeyse sendeleyerek onu yanağından öptü ve ceketini unutup arabaya gitti. Hava o sabah farklıydı. Sonbaharın renkleri ağaçları terk etmiş, daha çok kış havası yaşanıyordu. Garney bunun pek farkında değildi. Kutunun görüntüsüyle, içindeki hatıralarla ve masada olmasının anlamıyla dağılmış bir şekilde neredeyse önünü görmeden otomatik bir şekilde arabayı sürüyordu. Neden? Bunca yıl sonra neden? Ne amaçla? Madeline ne düşünüyordu? Abelard'ın yanından geçip farkına bile varmadan Dilve'ye de geri bırakmıştı. Midesi bulanıyordu. Başka bir şeye odaklanmalı, kafasını yormamalıydı. Nereye gittiğine ve oraya gitme sebebine odaklan. Mesajlara, şiirlere ve 19 sayısına yoğunlaşmaya çalıştı. Aklına 19 sayısına getiren Mallory. Ardından mektupta aynı sayının yazıyor olması. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Bu Aripdis ya da Karibdis adı her neyse onun ikinci olağanüstü numarasıydı. İkisi arasında belli farklılıklar vardı ama ikinci de birincisi kadar şaşırtıcıydı. Sehpanın üzerindeki kutunun hayali, ardından kutunun içindekiler toplandıkları günkü halleriyle düşüncelerin etrafında beliriyorlardı. Dinnin boya kalemleriyle çizdiği kağıtlar. Aman Tanrım, Madeline'in portakal çiçeği olduklarını iddia ettiği küçük turuncu bir şeylerin çizilmiş olduğu kağıt. Ve bir balona, ağaca ya da lollipop'a benzeyen komik resim. Tanrım, kendine geldiğinde arabayı enstitünün çakıl taşları dökülmüş park alanına sokuyordu. Arabayı bir süredir bilinçsizce kullanıyor gibiydi. Etrafına bakıp kafasını toplamaya, aklını bedeninin olduğu yere getirmeye çalıştı. Yavaş yavaş rahatlayıp sonunda neredeyse uyuşuk bir ruh haline büründü. Böyle yoğun duyguların arkasından genellikle gelen boşluk duygusunu hissetti. Saatine baktı, nasıl olduysa tam zamanında gelmişti. Görünüşe bakılırsa aklının bir kısmı otonom sinir sistemi gibi bilinçsizce çalışmıştı. Soğuğun buradaki oyuncuların içeri kaçmalarına sebep olmuş olabileceğini düşünerek arabanın kapılarını kilitleyip eve doğru giden patikadan yürüdü. Daha önceki ziyaretinde olduğu gibi ön kapı daha o çalmadan Mallory tarafından açıldı. Garney dışarıda rüzgarda duruyordu. Yeni bir gelişme var mı? Mallory başını salladı ve ağır antik kapıyı kapattı. Kapıyı kapatırken bir sürü kuru yaprak kapı eşiğine uçuştu. Çalışma odasına geçelim dedi. Kahve, meyve suyu. Garney kahve alırım dedi. Yine şöminenin yanındaki sandalyelere oturdular. Aralarındaki alçak masada büyük zarf duruyordu. Mallory zarfa doğru uzanarak. Yazılı mesajların fotokopileri ve telefon konuşmasının kaydı. Hepsi senin. Garney zarfı alıp dizlerinin üzerine koydu. Mallory ona beklentili dolu gözlerle baktı. Garney, polise gitmelisin dedi. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yeniden konuşmalıyız. Mallory gözlerini kapattı ve başı ağrıyormuş gibi alnına masaj yaptı. Gözlerini açtığında bir karar vermiş gibiydi. Bu sabah benim dersime gel. Beni anlamanın tek yolu bu. Herhangi bir itirazı önlemek istercesine hızlıca devam etti. Burada yaptığım iş çok ince, çok kırılgan. Misafirlerimize bilinçli olmayı, huzuru ve açıklığı öğretiyoruz. Onların güvenini kazanabilmek çok önemli. Onlara hayatlarını değiştirebilecek bir şey sunuyoruz. Ama bu gökyüzüne yazı yazmaya benziyor. Hava açıkken yazı okunaklı. Biraz rüzgar çıkınca anlaşılması imkansız. Söylediğimi anlıyor musun? Emin değilim. Mallory, o halde derse gel diye üsteledi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimeler... Karen, K-A-R-E-N. Sispas, S-I-S-Y-P-H-U-S. FedEx, F-E-D E X Deni D A N N Y Dilvit D I L L W E E D.